Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Mahfi abi, bugün aslında bu yılın bir önemi var. Bu yıl katma değer vergisinin 40. yıl dönümü. Yani katma değer vergisi, Türkiye katma değer vergisiyle 1 Ocak 1985'te tanıştı. Tam 40 yıl önce. İlk ben hatırlıyorum, o zaman daha öğrenciyim, üniversite son sınıfa geçmişim. Çok tartışıldı. Çok tepki de gördü, değil mi? Çok yadırgandı. Hatta filmlere bile konu oldu. O zamanlar ünlü bir film vardı. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı film. Katma Değer Şaban adında. Filmde bir replik var. O böyle yerleşti yani. Katma değer deyince, katma değer vergisi deyince o replik akla geliyor. Şimdi filmde Şaban sigara almaya bir bakkala gidiyor. Bakkal ona soruyor, fiş ister misin? KDV'li keseyim mi diye. Şaban da diyor ki, deve mi, ne devesi, nereden çıktı bu deve diye soruyor. Şimdi nereden çıktı bu deve, ondan sonra kaldı, KDV'ye yapıştı kaldı. Böyle birçok köşe yazısının, birçok gazetenin başlığı haline geldi. Onun için ben de oyunu replikle sorayım. Nereden çıktı bu deve?
Evet, bu...
Bize bir hikayesini anlat.
Evet, katma değer vergisini icat edenler Fransızlar. Bir Fransız icadı bu. İlk kez fil dişi sahilleri, o zaman kolonisi Fransa'nın, fil dişi sahillerinde 1954 yılında uygulanmış. Ve bir deneme gibi de uygulanmışlar.
Ben orada Fransa'da uygulandı zannediyordum, öyle mi?
Yok. Yani ilk 1954'te evet.
O zaman Fransız kolonisi,
evet,
dediğin gibi.
Fil dişi sahillerinde uygulanmış. Ve orada başarılı olduktan sonra 1958'de Fransa bunu uygulamaya başlamış. Yani Fransa'da uygulanışı 1958. Türkiye'de İstanbul İktisat Fakültesi'nde zamanında ders veren, bu Nazilerden kaçıp da buraya gelen bilim adamlarından olan Fritz Neumark, çok ünlü bir maliyeci. Onun başkanlığında bir komisyon kurulmuş. O zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu. Ve bu işte bir ortak gider vergisi arayışı içinde Avrupa Birliği o zamanki. Bu katma değer vergisinin, Fransız modeli katma değer vergisinin uygulanabilecek en ideal vergi çeşidi olarak, satış vergisi çeşidi olarak kabul etmiş. Ve bunu 1967'den başlayarak bir Avrupa Birliği'nin ortak vergisi haline getirmeye karar vermişler. Ondan sonra bütün ülkeler kendi satış vergilerini, ciro vergilerini yavaş yavaş katma değer vergisi, Avrupa Birliği'nin benimsediği bu ortak katma değer vergisini uyumlandırma çabasına girdiler ve uyumlandırdılar.
An itibariyle nasıl dünyada? Buna kaç ülke şu anda?
Şu an itibariyle dünyada 160 ülke katma değer vergisi uyguluyor. Bayağı yayılmış. Yani satış vergilerinin yerine. Amerika Birleşik Devletleri hala satış vergisi uygular. Orada katma değer vergisi yok. Orada eyalet sistemi olduğu için her bir eyalet farklı oranda vergi uygular. Ama bunun dışında dünyada 160 ülke katma değer vergisini uyguluyor. Bunun satış vergilerinden farkı nedir diye sorarsan, satış vergisi mahsup edilemeyen bir vergi. Yani işte %5 vergi diyelim varsa, bu %5 vergi doğrudan tüketiciye gidiyor. Hiç arada hesaplaşma. Halbuki katma değer vergisinde her aşamada bir önceki vergiye mahsup edile edile en sonunda katma değer vergisinin kendi oranı tüketiciye yansıtılıyor.
Aslında böyle etkin bir yöntem. Yani şöyle etkin bakınca yöntem, hani evet. Türk vergi tarihinde bir reform şeyi sayarsanız birkaç taneden biri belki de en önemlisidir diyebiliriz.
Biraz gelir vergisi reformu var tabii. Doğru. Haşarın kaldırılıp. Ondan sonra önemli reformlardan biri.
Birazdan rakamlara da ineriz ama şimdi bizim anayasamızın meşhur bir 73. maddesi var. Bu 73. madde der ki, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Şimdi bunun herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür kısmına gelelim. Katma değer vergisi buna uygun mudur?
Şimdi burada eğer mali gücüne göre demese, belki başka bir tarif uydursa oraya göre uygun diyebiliriz. Ama mali gücüne dediğiniz zaman, yani mali gücü nedir? İşte elindeki servet artı vergi geliri kişinin, buna göre ödeyecek demektir. Bunun onunla çok bir ilgisi yok, katma değer vergisinin. Yani dolaylı bir ilgisi var. Yani ikisi de ekmek tüketen çok zengin birisiyle çok fakir birisini düşünelim. İkisi de aynı oranda katma değer vergisi ödüyor. Yani ikisi de diyelim ki ikişer tane ekmek alıyor günde. İkisinin de ödeyeceği vergi toplamda aynı. Yani mali güçle bir ilişkisi yok burada. Ama başka mallara geldiğiniz zaman o zaman ilişkilenebiliyor biraz uzaktan. Esas orada kastedilen, bence anayasada kastedilen şey gelir vergisi. Orada müterakki tarife var, artan oranlı. Yani orada hakikaten herkes gelirine göre vergilendiriliyor. Anladım. Tam öyle birebir olmayabilir ama amaç o, onu biraz karşılıyor. Katma değer vergisi tam olarak onu karşılamıyor.
Yani aslında haklısın. Normalde anayasanın bu şartını gelir üzerinden alınan vergilerle karşılanması sanki gerekir. Ama burada bu çok mümkün olmuyor tabii. Çeşitli nedenlerle işte o yüzden vergi reformu olsun deniyor. Buna da birazdan geliriz, dolaylı dolaysız vergi farkına. Ama bu nedenle bu sağlanamadığı için gelirin harcanması üzerinden yapılan vergilendirme ile bu kısmen dolaylı olarak bu anayasa şartı yerine getirmek isteniyor gibi yorumlanabilir mi?
Yoksa yani çok dolaylı olarak olabilir dediğin doğru. Yani dolaylı olarak yapılabilir. Burada tabii eğer mesela katma değer vergisi gibi dolaylı vergiler eğer toplam vergilerin daha düşük bir oranını oluştursa, mesela bu işte Avrupa'da ve Batı ülkelerinde falan, gelişmiş ülkelerde 50-50 gibidir. 45-55'tir hatta. Yani dolaysız vergiler daha biraz ağırlıklıdır. O zaman gelir adaleti daha sağlanır. Mali güce göre vergilendirme. Bakın bizde böyle değil. Bizde toplam vergi gelirlerinin %65'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Ve KDV, ithalde alınan ve dahilde alınan KDV'yi toplam olarak bakarsak bunun çok ciddi bir ağırlığı.
Şimdi rakamlara bakarsak 2025 yılı bütçesinde vergi gelirleri 11.1 trilyon lira olarak öngörülmüş. 11.1 trilyon. Gelir vergisi 2.1 trilyon. Yani toplam vergi gelirlerinin %18.9'u 19 diyelim gelir vergisi. Katma değer vergisi kurumlar vergisi 1.6 trilyon. O da %14.5 deyin. Özel tüketim
yani
vergisi,
kurumlar ve gelir vergisini dolaysız vergi diye alırsak değil mi? 18 tabii. 14 daha 28 32'si demek şeyden geliyor. Geliyor. Üçü de başka yerlerden geliyordur. 35'te kalıyor.
Tabii, 35'te kalıyor. Özel tüketim vergisi 2.1 trilyon. O da yaklaşık %19'u.
Bu dolaylı oluyor. Vergi.
Dahilde alınan KDV 1.5. İthalde alınan KDV 2.1 trilyon. Dolayısıyla burada ikisi toplarsa 3.6 eder. 32.4. Yani
tam böyle.
Toplam yıllardır vergi böyle. Gelirlerinin 32.4'ü bu ama 1985'te bu tartışmalar yapıldığı zaman o zaman öngörü %25 civarında bir verginin geleceğiydi. Bu 25 olmadı, hep üzerinde yok, 30'un üzerinde.
Mesela bende 2000 verisi var, %30'muş.
Evet.
Şimdilerde 32'lerdeyiz. Çok yüksek bir oran tabii.
Bu sağlıklı bir rakam mı?
Bence değil. Yani şu açıdan değil. Yani bu dediğimiz gibi, yani esas toplumda anayasanın o amir hükmünü karşılayacak olan şey gelir ve kurumlar vergisi gibi. Doğrudan gelirden alınan vergiler, kazançtan alınan vergiler, onların daha yüksek olması lazım.
Evet.
Ama burada tabii kayıt dışılık oralarda çok daha yaygın KDV'ye göre. O nedenle biraz da onun da etkisi var.
Doğru.
Tabii.
Bunların her ikisi de hani Türkiye'de milli gelirdeki değişime de duyarlı ÖTV ve KDV'de.
Çok doğru.
Bunun yüksekliği hem gelir adaletini hem de ekonomik verimliliği aslında olumsuz etkiliyor.
Çok doğru.
Uzun süredir de konuşuyoruz. Bu oranın düzeltilmesi lazım. Burada sorun dolaysız dolaylı vergilerin yüksekliği değil. Dolaysız doğrudan vergilerin düşüklüğü değil mi? Yoksa biz hani KDV, ÖTV
yani orada
ötesinde
da emin ol, o da oran olarak düşüklüğü değil. Hı. Yani vergisini ödeyenler düşük oranda tahsilatın ödüyor değil. Kayıt dışılık
evet.
Yani o gelir vergisi ve kurumlar vergisi kaydına girmeden onun dışında kalanlar var. Kendini bir şekilde kayıt dışına atıp onların kapsanması lazım. Yoksa hani gelir vergisi ve kurumlar vergisi düşük deyip buradaki oranları 35'ten 45'e çıkaralım. Bu değil fikir. Hı hı. Esas hani hep diyoruz ya, kümesin içinde kazlar var. Devamlı onları yoluyoruz biz. Kümesin dışında kazlara dokunamıyoruz. O kazları bulup kümese dahil etmek lazım. Esas sorun bence orada.
Bu dahilde alınan ve ithalde alınan KDV farkının ithal lehine olması, bu gene ayrı bir
İthalatın yüksek, olmasını
yüksek olmasını gösteriyor.
O da Türkiye gibi.
Bu içeride evet.
Yani Türkiye gibi üretiminde ithal girdilerin çok kullanıldığı bir ülkede çok anormal görünüyor bana bu.
Tabii ben bunu kısmen de şeye de bağlıyorum. Hani dahilde alınan düşük olması içerideki belge sisteminin hala yeterli seviyeye gelmemiş olması. Aslında bu KDV işine başlanınca bunu destekleyen bir sürü adım atıldı. Belge sistemi yerleştirildi. İşte biliyorsunuz o dönemde ardarda gelen bir sürü önlem vardı. O sayede sistem oturdu ama görülüyor ki hala o belge sistemi tam olarak gelişmiş seviyede değil. Onun için dahil alınan KDV, toplanan KDV o nedenle düşük kalıyor.
Yani buradan ben senin dediğinden şunu anlıyorum. Dahilde alınan KDV, dahilde kayıt dışılık çok daha yüksek olduğu için düşük kalıyor. İthalde çok daha gümrük kontrolü olduğu için daha az olduğundan o nedenle de yüksek çıkıyor gibi bir sonuca varıyorum bu söylediğinde.
Evet. Peki 40. yılında geldiğimiz noktada ne yapılması lazım? Yani KDV sistemine ilişkin olarak ve genel vergi sistemine ilişkin olarak buradan sonuç çıkarmaya çalışırsak ne çıkarabiliriz Mahfi Bey?
Şimdi ben şu şeye en takıldığım şeylerden biri o Türkiye'de. Bu iki yani dolaylı dolaysız vergiler bölünümü doğru değil Türkiye'de. Burada dolaylı dolaysız vergilerin kapsamını arttırmak lazım. Yani kapsadığı insanları kayıt dışılığı azaltmak. KDV'de de kayıt dışılık var. Bunları azaltacak çalışmalar yapılması lazım. Benim görebildiğim kadarıyla vergi müfettişleri son yıllarda bu konuda bayağı ciddi matrahlar, matrah farkları buluyorlar incelemelerde. Bunları biraz daha geliştirip yani kayıt dışılık çünkü öbür kaydın içindeki insanları da özendiriyor kayıt dışına çıkmayı. Çünkü ötekilerin cezalandırılmayacağını görürlerse. Bence yapılması gereken şey çok ciddi bir şekilde bu. Bunun dışında eğer biz dolaysız vergilerin oranını arttırabilirsek yani kayıt dışını kayda alıp tahsilatı arttırabilirsek KDV oranlarında biraz düşüşe de gidebiliriz. Özellikle bu %10'luk şeye giren yeme içme sektörü diye adlandırılan oralarda. Çünkü düşük gelirli olanların en fazla şeyi gıda. Dolayısıyla gıdada ve şeyde oralarda biraz düşüklük yaratabiliriz. Ötekini kapatabilirsek, kapatamazsak yapacak bir şey yok. Biraz oraya ağırlık vermek lazım.
Belki son bir şey de hani bu vergi bilinci hep konuşuyoruz aslında. Çok böyle şey gibi, klişe gibi kalıyor ama toplumda vergi bilincinin geliştirmesi için biraz daha çalışmak gerekiyor. Vergi bilinci dediğim şey de hem vergisini ödemek hem ödediği verginin takibini yapıp hesabını sorabilmek.
Evet, tabii burada çok doğru bir şey söylüyorsun. Tabii burada bir şey de vergiyi toplayanların da o vergiyi nereye harcadığını kuruş kuruş hesabını vermesi lazım. Yani bu işin çok şeffaf olması lazım. Tıpkı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi.
Evet, peki çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.